Herkese merhabalar, kafamın ucundakilere hoş geldiniz. Ben Şadet. Dostlarım, Romalılar, bugünkü konumuza geçmeden önce umarım herkes iyidir, hayatındaki her şey yolunda gidiyordur. Beni sorarsanız çok iyiyim ama şu an bir şarkı var dilime dolanan ve onu sürekli zihnimin arka planında çalmaya devam ediyor. Rafet Er Roman'dan Burası New York Amerika çalıyor şu an kafamın içinde. Bangır bangır çalıyor yani hem de. Böyle podcast'in ilerleyen dakikalarında bir anda böyle bir performansıma denk gelirseniz lütfen mazur görün. Gerçekten bu kadar ciddi bir konunun başlangıcında bu ne rezilliktir? Hiçbir fikrim yok yani. Neyse, çok uzatmadan konumuza geçelim. Bugünkü konumuz Hazreti Adem ile Havva'nın hikayesi olacak. İlk insanı konuşacağız, yaratılışı konuşacağız. Nereden geldik? Bunları cevap aramaya çalışacağız. Bir önceki podcast'imde bunun ipuçlarını vermiştim. Promete podcast'inde şundan bahsetmiştik. Batı dünyasının kendi yaratılış hikayesini dayandırdığı, kendini anlamlandırdığı Promete miti, akıl, bilgelik bunları konuşmuştuk. Şimdi Doğu medeniyetinin kendi varoluşunu dayandırdığı, kendini anlamlandırmaya çalıştığı hikaye üzerinden konuşacağız. Aslına bakarsanız bu hikayeler birbirine çok benzer. Bir yandan hem birbirlerine çok benziyorlar, bir yandan da hiç benzemiyorlar. Bunların kararını dinlerken kendiniz verebilirsiniz. Şimdi ilk önce şuradan başlayalım. Adem ile Havva'nın hikayesi nereden geliyor? Neden hepimizin zihninde Adem deyince ilk insan beliriyor? Neden böyle bir düşünceye girdik? Bu hikayenin temeli Tevrat ile Kur'an-ı Kerim'e dayanıyor. Fakat Tevrat'ta daha böyle uzun uzadıya Adem ile Havva'nın hikayesi anlatılırken, Kur'an-ı Kerim'de bu hikayenin daha başka yönlerine değiniliyor. Aslına bakarsanız öne çıkarılmak istenen ilk insan ya da yaratılış vesaire değil de daha çok onun peygamberlik vasıfları üzerinde daha böyle örnek teşkil etmesi anlamında ele alınmış. Fakat Tevrat'ta ise biraz daha hikaye böyle bir mit şeklinde uzun uzadıya anlatılmış. Bununla ilgili olarak da beni çok etkileyen yine bir freskten bahsetmek istiyorum. Michelangelo'nun tasvirleri var. Bunları Sistine Şapeli'nde böyle dehşet bir biçimde resmetmiş. Siz de eğer böyle yakınlarınızda bir ekran varsa, bakabilme şansınız varsa mutlaka o freskleri incelerken bu podcast'i dinleyin. Daha böyle anlamlı olacaktır sizin için. İlk yaratılış, cennetten kovuluş, ona göre bakabilirsiniz. Şimdi Tevrat'ta hikaye şöyle anlatılıyor. Tanrı evreni yaratırken yaratılışın 6. gününde Adem'i yaratıyor ve kendi ruhundan, kendinden bir parça veriyor ona. 6. günün sonunda onu yarattıktan sonra onun kaburga kemiğinden Havva'yı yaratıyor. Kur'an-ı Kerim metinlerinde Havva ismi geçmez bu arada. Ya da bir ara hatırlarsanız popüler olmuştu işte kadın erkeğin kaburga kemiğinden yaratılmıştır falan filan diye. Fakat bu sadece Tevrat metinlerinde geçen bir şey. Adem isminin anlamı da şöyle. Adem yokluk demek aslında. Yani siz Adem'i kısa okuduğunuzda yokluk. Adem dediğinizde ise ilk insanı temsil ediyor. İşte topraktan süzülmüş tane şeklinde yorumlayanlar var. Böyle birçok anlam katan var ama ilk insan diyebiliriz anlam olarak. Şimdi hikaye şöyle. Adem ile Havva yaratıldıktan sonra Tanrı onlara diyor ki siz burada yaşayın ve sakın bu ağaca dokunmayın, sakın bu meyveyi yemeyin. Fakat orada bir yılan var. Bu yılanı Michelangelo'nun ilk yaratılış freskinde görebilirsiniz. Böyle kadın başlı bir yılan. Hatta bu yılanın Adem'in ilk eşi olan Lilith olduğu söyleniyor. Böyle bir mite dayandırılıyor ama konumuz bu olmadığı için oralara çok girmeyeceğim. Fakat duymuşsunuzdur belki bir yerlerden. Bu yılan diyor ki Adem'e, Havva'ya bu meyveyi yiyin. Fakat Adem işte yemiyor ya da olaylardan habersiz. Havva bir şekilde Adem'i ikna ediyor. O yılana kanıyorlar ve o meyveyi yiyorlar. Yine bu freskte görebileceğiniz gibi Michelangelo'nun orada çıplaklar ve bilinçsiz bir şekildeler. Yani çıplaklıklar onlar için bir anlam teşkil etmiyor. Neyse Adem ile Havva yılana kanıyor ve o meyveyi yiyor. Yine tüm suç Havva'nın. Yine kadınlar yoldan çıkaran olarak burada da gördüğünüz gibi resmedilmiş. Promete mitinde de yine Pandora vardı hatırlarsanız. O da böyle erkeği yoldan çıkaran, kandıran bir hale bürünmüştü. Yani bilmiyorum, tarih boyunca bu kadınların çektiği nedir ya? Neden yani? Gerçekten sormak. Havva Adem'i kandırıyor ve meyve yiyorlar. Sonrasında Tanrı olay yerine geliyor. Böyle anlatınca da şimdi. Sonrasında Tanrı geliyor ve Adem ile Havva ağacın arkasına saklanıyorlar bir anda. Tanrı tabii ki hemen olayları fark ediyor. Diyor ki siz neden ağacın arkasına saklandınız yani? Ve Adem ile Havva'nın incir ağacının yaprağıyla kendilerini örtmüşler. Şimdi freskten de bahsettim ya az önce. Normalde böyle açıklardı, çıplaklardı ve onlar farkında bile değillerdi. Fakat meyveyi yedikten sonra aslına bakarsanız yılan da onlara şey demişti, size tanrılığın kudretini verecek o meyve demişti ya. Onu yedikten sonra bu sefer çıplaklıklarının farkına varıyorlar. Burada söylenmek istenen şey şu. Onlar bilinçleniyor artık. Akıl geliyor onlara. Bilinç yükleniyor. Ve kendilerini örtüyorlar. Kendilerini örtecek bilince sahip olduğunu tabii ki Tanrı hemen anlıyor ve çok sinirleniyor. Onlara diyor ki neden yediniz? Ben size bunu yemeyin demiştim. O ağaçtan yemeyin demiştim. Adem ise hemen diyor ki bu kadın bana bu meyveyi verdi. Ben de yedim diyor. Kadın da diyor ki yılan beni aldattı. O yüzden yedim. Bundan dolayı Tanrı çok sinirleniyor ve dönüyor yılana. Bu yaptığından ötürü bütün evcil ve yabanıl hayvanların en lanetlisi sen olacaksın. Karnının üzerinde sürüneceksin. Yaşamın boyunca toprak yiyeceksin. Seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirine düşman edeceğim diyor. Onun soyu senin başını ezecek ve sen onun topuğuna saldıracaksın. Sonra dönüyor kadına. Çocuk doğururken sana çok acı çektireceğim. Ağrı çekerek doğum yapacaksın. Kocana istek duyacaksın. O seni yönetecek diyor. Sonra tabii ki hızını alamıyor Rab ve dönüyor Adem'e. Karının sözünü dinlediğin ve sana meyvesini yeme dediğim ağaçtan yediğin için toprak senin yüzünden lanetlendi diyor. Yaşam boyu emek vermeden yiyecek bulamayacaksın. Toprak sana diken ve çalı verecek. Yaban otu yiyeceksin. Ekmeğini alın teri dökerek kazanacaksın. Çünkü topraksın. Topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Aslında böyle tüm kutsal metinlerde insanın topraktan geldiği her zaman vurgulanıyor. Topraktan geldin, topraktan yaratıldın ve yine toprağa döneceksin. Bu da hikayenin başka bir boyutu. Fakat burada önemli olan şey şu. Adem ile Havva o yasaklı ağacın meyvesini yemeden önce çıplaklardı. Herhangi bir muhakeme yetenekleri yoktu, bir tayin güçleri yoktu, iyiyi ve kötüyü ayırt edemiyorlardı. Fakat sonrasında o meyveyle birlikte onlara Tanrı'nın kendi kudretinden bir parça geldi aslında, bir bilinç geldi ve bir akıl geldi. Tevrat metninin de aslında vurgulamak istediği bu. Michelangelo'nun fresklerinde de bunu çok açık ve net bir şekilde görebilirsiniz. Hatta böyle Adem ile Havva'nın cennetten kovulduğu sahnede böyle Havva çirkin bir şekilde resmedilmiştir. İlk resimde böyle Tanrı sakallı yaşlı bir adam motiflerinde elini uzatıyor Adem'e ve Adem böyle daha görece cansız bir şekilde orada duruyor. Ya da işte o kadın figürü yılanın ağaca dolanması ve yoldan çıkarması. Bunların hepsini görebilirsiniz. Aslında benim en sevdiğim freskin en sevdiğim kısmı ise şu. Tanrı böyle Adem'e elini uzatıyor ve parmaklar var ya, fark ettiyseniz orada Tanrı'nın eli daha güçlü. Ona ruh üflüyor aslında, yani o birleşmeden. Bunlar böyle anlatılıyor. Peki gelelim Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim'deki Adem ile Havva hikayesi aslında onların yasakları çiğnemesi ve işte kovulmaları, şeytana uymaları, nefislerine uymaları ve cezalandırmaları yönünde. Yine aslında benzer bir hikaye taşıyor. Fakat tabii burada birazcık insanların kafası karışık. Yani Kur'an-ı Kerim'de acaba ilk biyolojik insan olarak mı Hazreti Adem bize söylenildi, öyle mi anlatıldı? Ya da Adem gerçekten ilk insan mı? Ya da İlk insan değilse bundan önce insanlık nasıldı şeklinde insanların kafalarında çok soru işaretleri var. Hatta bazen böyle ara ara sosyal medyada şey dolaşıma giriyor. 2 milyar yıl önceye ait insan fosili bulundu. İşte dinler yalanlanıyor mu falan diye. Halbuki Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman için ilk biyolojik insan olarak Adem'in olduğunu vurgulamaz. Bunun üzerinde durmaz. Onun vurguları daha başka yönlerdedir. Peki bu tartışmalar, bu konuşmalar ya da fikir ayrılıkları nereden çıkıyor? Biraz onların üzerinde duracağız. Biraz da Kur'an-ı Kerim'in Adem ile Havva'nın kıssasına yaklaşımını ele alacağız. Kur'an-ı Kerim'de ise şöyle bahsediliyor. Hazreti Adem ile ilgili aslında birçok ayet var. 20-25 tane ayet var. Hatta daha fazla da olabilir. Benim baktıklarım onlar da en azından. Böyle ayrı ayrı ayetler. Bakara suresi 30. ayet çok insanların üzerinde konuştuğu, daha doğrusu literatürde çok konuşulan, üzerinde durulan, kaynak çıkartılan ayetlerden biridir. Şimdi size Bakara suresi 30. ayet okuyacağım. Hani Rabbim meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, bir halife tayin edeceğim dediğinde onlar fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi tayin edeceksin demişti. Halbuki biz seni övgüyle tesbih ve takdis ediyoruz demişlerdi. Allah da onlara ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim buyurmuştu. İnsanların genelde dayandırdığı ilk konu bu Bakara suresi 30. ayet oluyor. Şimdi bu burada bir dursun. Sonra Ali İmran 59. ayete geliyorum. Allah-u Teala buyuruyor ki Allah katında İsa'nın yaratılmasındaki durum Adem'in durumu gibidir. Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da oluverdi. Yine diğer ayetlerde şöyle bahsediliyor. Allah Adem'i yaratıyor. Sonrasında tüm meleklere diyor ki ona secde edin. İblis dışında tüm melekler ona secde ediyor. İblis diyor ki ben ateşten yaratıldım. O ise bir çamurdan yaratıldı diyor. Ben niye ona secde ediyorum ki diyor yani. Ben daha üstünüm onlardan şeklinde konuşuyor ve ona secde etmiyor. Ondan sonra Allah Adem'i cennete gönderiyor ve diyor ki işte buradaki meyvelerden yiyin. Şöyle yapın, böyle yapın ama şu ağacı dokunmayın ve bu meyveden yemeyin diye buyuruyor. Fakat orada da yine Hazreti Havva devreye giriyor ve o ağaçtaki yasaklı meyveden yiyorlar. Bunun üzerine aslında yine Tevrat'taki o metinde geçen kısım gibi öncekisinde çıplaklıklarının farkında değillerken bir anda çıplaklıklarının farkında oluyorlar ve şaşırıyorlar. Bir bilinç geliyor onlara ve çıplaklıklarının farkına varıyorlar. Bunun üzerine Allah onları cezalandırıyor. Böyle bir ayet var. Gözden düşüyorlar ve yeryüzünde halife olarak Allah onu tayin ediyor. Allah'a tövbe ediyor Adem. Allah onun tövbesini kabul ediyor ve sonrasında işte yeryüzünde yaşıyor ilk peygamber olarak. Bu noktada Allah onun tövbesini kabul ettikten sonra işte Adem'e isimleri öğretiyor ve kendi halifesi olarak tayin ediyor. Aslında kafa karışıklığının kaynaklandığı bir ayet var. O da şu ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediğinde melekler Allah-u Teala'ya dönüp diyor ki orada bozgunculuk yapacak olan, yapmakta olan, kan dökmekte olan mı tayin ediyorsun? Burada şu soru geliyor literatürde. Şimdi eğer melekler gaybı bilmiyorsa nereden biliyorlar ki bu yaratılan insan yeryüzünde kan ve fesat çıkarıyor? Dolayısıyla Hazreti Adem bu noktada ilk insan değil. Bu ayeti yorumlarken de semantik açıdan bakıyoruz. Yani dilsel yorumlama üzerinden. Bunu da ben İsmail Yakıt Hoca'nın yaklaşımının üzerinden ele aldım. Çok da katılıyorum. Kendim de aramızda kalsın ilahiyat mezunu olduğum için kapatalım. İsmail Yakıt Hoca diyor ki ben yeryüzünde sorumluluk sahibi bir vekil tayin edeceğim diyor. Yani yaratacağım demiyor, tayin edeceğim. Halife fiilinden bir halife tayin etmek anlamında olduğunu ve orada bozgunculuk yapmakta ve kan dökmekte olanların arasından birini seçip tayin edeceğim diyor. Melekler de buna karşın diyor ki biz seni sürekli tesbih ediyoruz, takdis ediyoruz. Sen neden onların arasından birini seçeceksin şeklinde sitem ediyor aslında. Şimdi peki bazı kesimler bunu neden kabul etmiyor? Onlar da diyorlar ki burada şu söylenmek istiyor. Bu ayeti böyle kabul edersek eğer biz yani Hazreti Adem'in ilk insan değil de peygamberlik verilmiş ilk insan olarak kabul edersek o zaman ya da bilinç Allah tarafından bilinç verilmiş ilk insan olarak kabul edersek şayet bu evrimi doğrular nitelikte oluyor. Fakat şimdi kaçırdıkları nokta şu. Biz meğer maymunlardan geldiysek çünkü evrimin bakış açısı buna dayanıyor. Günün sonunda maymunlardan geldik. Fakat zaten maymunlar fesat çıkarıp kan döken hayvanlar değiller. Yani bunun evrimle bir alakası yok. Ha şu İnsan evrimle mi yaratıldı ya da işte ilk insan ne bileyim Hazreti Adem miydi şeklindeki sorular da bana kalırsa tamamen çok alakasız ve bir şeye hizmet etmeyen sorular. Yani bir şey sen evrimle mi yaratıldığının sorusu neden bu kadar önemli? Nasıl yaratıldığının sorusu niye bu kadar önemli? Kimin yarattığı sorusu daha önemli mesela benim için. Dolayısıyla burada kafaya taktığınız şeyin sizin için hangisi daha önemli, onun üzerinden şekillendirebilirsiniz. Ama bu ayette dediği gibi, yani Allah-u Teala Hazreti Adem'i insanların arasında ilk peygamber olarak seçti. Ona peygamberliği verdi ve bunun üzerine melekler dedik. Bu insanlar yeryüzünde kan döküyor, fesat, bozgunculuk yapıyor. Onların arasından mı seçeceksin? Halbuki biz meleğiz ve hani sabah akşam seni tesbih ediyoruz. Biz daha değerliyiz şeklinde bir sitem ediyorlar. Tartışmaların çıktığı nokta bu. Bana kalırsa da Hazreti Adem ilk insan değil, peygamberlik verilen ilk insan. Ha, Kur'an-ı Kerim'deki bazı yaklaşımlar var. Mesela Kur'an-ı Kerim'de baba olarak geçiyor Hazreti Adem'den bahsederken. Ama Arapçada yine şöyle yaklaşımlar var. Mesela Araplar biri çok kilolu olduğunda Ebu Lahm da diyorlar. Yani et babası diyorlar. Ya da çok zengin olduğunda para babası da diyorlar. Dolayısıyla buradaki baba anlamı Hazreti Adem'in ilk insan olduğunu vurgulamıyor. Biyolojik ilk insan olduğu üzerinde durmuyor. Daha çok Hazreti Adem'in burada görevi üzerinden bilinç sahibi, peygamberlik verilmiş, insanlara iyi ve kötüyü tayin edebilecek bilince sahip bir peygamber niteliğinin üzerinde duruyor. Tabii ki bunların hangisini seçip üzerine düşüneceğiniz ya da hangisine inanacağınız tamamen size kalmış bir şey. Ben şunu sevmiyorum. Yani bir insana bir düşünceyi dikte etmeyi doğru bulmuyorum. Önünüzde seçenekler var. Siz hangi seçenek sizin mantığınıza yatkınsa, hangi inanç sizde daha ağır basıyorsa onu tercih etmeniz taraftarıyım. Dolayısıyla günün sonunda zaten insan neye inanmak isterse ona inanır ve bunun kimseyle bir alakası olmamalı bence. Bir şeye de hizmet etmemeli. Tamamen kişinin kendi kişisel meselesi olmalı. Tabii günümüzde insanlar, iktidarlar ya da otoriteler yahut diğer oluşumlar insanların inançlarını kendi söylemlerini meşrulaştırmak, kendi söylemlerini dikte ettirmek, bir zemine oturtmak için kullandığı zaman sizin söylemleriniz de o zaman anlam kazanıyor ve bunu dikte etmeye çalışıyorlar. Neyse ki günümüzde birazcık daha bireysellikler öne çıkmaya başladı. Bu sebepten ben artık insanların biraz daha özgür düşündüğünü ve kendi kararlarını kendi verebilecek kıvama geldiklerini düşünüyorum. Evet dostlarım, bugünkü konumuz da böyleydi. Eğer sorularınız, eleştirileriniz, görüşleriniz varsa keyifle bekliyorum. Bir sonraki podcastimde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.